Merhaba arkadaşlar. Bugün 30 Aralık 2025, bağımsız hareketimizi bakımsız bırakmasak oturumlarımızın 6.sındayız. Bugün duyularımızdan nasıl faydalanıyoruz dışarıda ya da içeride tek başımıza hareket ederken ya da tek başımıza değilken ve bunun üzerine konuşacağız. Bugün katılımcımız yok. Öyle görüyorum. Umarım bu toplantı sürerken, oturumumuz sürerken katılımcılarımıza gelir ama her koşulda biz oturum başlatmak istedik ve kendi paylaşımlarımızı yapalım. Olmazsa daha sonra bu kayıttan dinleyen arkadaşlar için bize kendi deneyimlerini aktarmak isteyenler olursa bizimle bir şeyler paylaşabilirsiniz. Geçen hafta dışarıda nasıl hareket ediyoruzdan konuşmuştuk. Bir öncesinde de bir önceki oturumda da içeride nelerden faydalanıyoruzdan bahsetmiştik. Ve bunlardan bahsederken aslında duyuları kullanmaktan bahsetmeden zaten olamadığını burada olanlarda, kayıttan takip edenler de görmüş oldular. Çünkü aslında zaten dışarıda hareket etmek sadece körlerin değil, bütün herkesin, bütün insanların duyularından faydalanarak yaptığı şeylerden bir tanesi, yaptığımız bir şey. Dolayısıyla duyularımıza her alanda, yani hiçbir yerde hareket etmeyeceksek de ihtiyacımız var. Dolayısıyla zaten hepimizin yaptığı bir şey. Biz burada sadece bunları biraz derleyip toplamak üzere buluşmuş olduk. Yani aklımıza gelmeyen bazı veriler var mı kullanabileceğimiz, ya da işte hepsini bir arada dile getirirsek belki bir toparlama olmuş olur, kolaylaştırıcı olmuş olur. Ya da bu işe yeni başlayacaklar için, belki görmesini yeni kaybetmiş olanlar için de bir fayda olur. Ve belki de birbirimizin, bu zamana kadar birilerimizin kullanmadığı bazı veriler vardır. Birbirimizi zenginleştiririz diye düşünerek böyle bir oturum yaptık. Geçen haftalarda nelerden bahsetmiştik mesela? İşte sokakları duymaktan bahsettik. Hatta evde kapıları duymaktan bahsettik. Ne bileyim, ayağımızdan gelen işaretçilerden bahsetmiştik değil mi? İşte ne bileyim, oraya bir kasis olabilir, bir işte ne bileyim rögar olabilir, sokak olabilir, çocuk parkı olabilir vesaire. Bu işaretçileri kullandığımızdan bahsetmiştik dışarıda hareket ederken. Peki bu işaretçilere nasıl ulaşıyoruz? Aslında duyular dediğimiz zaman biraz bundan bahsediyoruz. Her şeyde gidip bastonumuza dokunmuyoruz. Hatta bazen bastonumuza dokunacağımız şeyleri de öncesinde duymak gerekir ya da duyularla algılamak gerekir. Onu nerede bulabileceğimize dair bir verimizin olması gerekir. Dolayısıyla duyuları kullanmaktan yaşamanın çok da bir şeyi yok galiba. Yani yaşamanın demeyeyim de, yani yaşamak tabii ki duyuları kullanmakla olan bir şey değil ama var olan duyumuzu kullanmadan, hali hazırda eğer bir şeyimiz varsa, duyumuz varsa, bunu kullanmadan yaşamanın imkanı yok. Hayatta kalmayı, nefes almayı kastetmiyorum. Yani illa oradan, dışarıdan bir şeyleri alıyoruz ve içeride işliyoruz ve ona göre hareket ediyoruz ya da sadece işlemlemek de bir hareket aslında. Dolayısıyla yani sanki böyle duyulardan bahsettiğim zaman ekstra bir şeyden konuşuyormuşum gibi. Ama değil, onlar zaten geri veriyorlar bize. Ve bunların ne olduklarından bahsedeceğiz şimdi. Çok karıştırdım galiba. Hazırlıklı mı başlamadım ne olduysa. Şimdi mesela en çok neyi kullanıyoruz körler olarak? Tabii ki kendiliğinden bir duyu olan işitmeyi kullanıyoruz. Ve bu işitmeye dair neleri toplayabiliyoruz? Neler bize ne anlam ifade ediyordan bahsedelim. Mesela işte geçen hafta konuşurken, ne bileyim, orada bir çocuk parkı mı var ya da işte bir kaldırımın kenarında bir duvar mı var gibi şeylerden söz etmiştik. Örneğin bir sokakta yürürken yanı başımızda çocuk parkı olduğunu, içinde çocuk çığlığı olmazsa bilebilir miyiz diye bir soru atayım ortaya. Nasıl bilebiliriz? Var mı bir fikri olan, yorum yapmak isteyen?
Çocuk sesi olmazsa belki bir boşluk olacağı için bilebiliriz. Hani geniş bir alan olduğunu varsayabiliriz. Eğer daha önceden orada bir çocuk parkı olduğunu biliyorsak, evet şu an çocuklar yok, park boş. Ama orası bir geniş bir alan çünkü eğer bir bina olsaydı ses yansıyıp gelecekti veya farklı bir ses tonu olacaktı. Veya oradaki oyuncaklarda birkaç kişi varsa oyuncakların sesinden anlayabiliriz. Onlar
Yani
olabilir.
tam da dediğiniz şey, özellikle de bir yerin boş olduğunu anlayabilmemiz için sesin orada çok daha uzakta bir yerlere çarpıp bize döndüğünü ya da hatta bize dönmeyecek kadar yayıldığını söylemiş oldunuz. Değil mi? Yani bir yerin tabii ki o boşluğun eğer daha önce oradan geçmediysek belki çocuk parkı olduğunu bilmeyebiliriz. İşte gıcırdayan rüzgardan sallanan bir salıncak yoksa işte içeride bir çocuk yoksa ya da başka bir veri yoksa ama oranın bir boş alan olduğunu hemen yakınımızda bir bina olmadığını duyabiliyoruz. Teşekkür ederim. Bunu
Ederim.
tam da öğrenmek istediğim şey, duymak istediğim şey buydu. Çünkü ses tam da birçok nesne gibi fiziksel bir varlık. Bir top gibi, herhalde top gibi tanımlayamayız onu ama bir yerlere çarptığı noktadan geri dönüyor. Nasıl ki bir topu gerçekten duvara attığımızda çarptığında bize geri dönüyorsa ya da önünde çarpacağı bir şey yoksa gittikçe gidiyor ve işte bir noktadan sonra düşüyor, dağılıyor ya yani yuvarlanıp gidiyorsa ses de öyle. Bir yerlere çarptığında bize geri dönüyor ve o çarptığı yer hakkında bize bazı bilgiler taşıyor ya da çarpmamış olması da bize bazı bilgiler taşıyor. Böylelikle yanından geçtiğimiz bir alanda bina mı var, yüksek bir bina mı var? O bina bize ne kadar uzak? Ya da işte orada bir bina yok mu? Ya dair fikirlerimiz olabiliyor. Bunu hiç tek başına hareket etmemiş olanlarımız da ille tek başına hareket etmekle ilgili bir şey değil bu. Tamamen duymakla ilgili bir şey. Eğer bugüne kadar bunu kullanmadıysanız, bunu genel olarak körler kullanırız. Çünkü kendiliğinden bir şey. Ama bunu kim bilmiyor? Daha çok görmesiyle hareket eden insanlar bilmiyorlar. Çünkü ihtiyaç duymadıkları için o zamana kadar yani duyamadıklarından değil ama buna ihtiyaç duymadıkları için. O yüzden belki bu oturum bize en çok eğer görmemizi yeni kaybettiysek faydalı olabilir ve diğerlerimiz açısından da kendimizi dediğim gibi zenginleştirmek için faydalı olabilir. Dolayısıyla sokakta yürürken, hareket ederken örneğin işte bir o yanımıza geçtiğimiz yerin boş bir alan olmasının bize getireceği şey ne? Bunu bir işaret olarak kullanabiliriz. İşaretçi olarak kullanabiliriz. Geçen hafta ne bahsetmiştik? Referans noktalara ihtiyacımız var. Bir yeri yeniden bulabilmek için demiştik. Tıpkı gören insanların işte sarı binadan sonra işte ne bileyim bilmem ne mağazasından sonra döneceğim ya da onu geçtikten sonra ikinci sokakta falan filan gibi referansları varsa bizim de buna benzer başka referanslara ihtiyacımız var ve o referansları örneğin boşluk ya da doluluk algısını kullanarak böyle bir referans belirleyebiliriz. Gittiğimiz yol üzerinde örneğin bütün binalar yan yana ve hemen bizim yürüdüğümüz yolun bitiminden başlıyordur, bahçesizdir ama bir tane apartman vardır, önünde bahçe vardır. Bunu duyabiliyor musunuz? Buradaki arkadaşlara soruyorum şu anda. Bizden daha yakında ya da uzaktaki binaları, önünde bir bahçe varsa ve bahçe duvarı da yüksek değilse bunu duyabiliyorsunuz mu?
Evet, boşluk oluyor mesela binalarından geçerken öbür o aradan gelen ses farkı oluyor. Mesela binanın önünden geçerken o ses çarpışması mı denir ya da o binanın arka tarafı. Ya sonuçta o bina şeyi sesi önlüyor ya. Onun arka tarafından başka sesler, başka bir hayatlar geliyor. O yüzden o boşluğu hissediyorsun. Bu aynı zamanda ses yanı sıra rüzgar gibi şeyler de olabiliyor bazen. O boşluğu
Tabii.
oradan da anlayabiliyorsun.
Aynı zamanda baston kullandığımızda zaten yere bir teması var ve onun çıkardığı bir ses de var. O ses de yayılıp çarpıyor ya da dönüyor bize ya da dönmüyor. Bir de o da var. Dediğin doğru yani iki binanın arasını da bilmek mümkün. Eğer öyle bir aralık varsa tabii. Ama aynı zamanda daha bizim yürüdüğümüz noktadan daha geride, daha uzaktaki bir binayı da kestirmek mümkün. Ya da orada bir bina olmayışını da kestirmek mümkün. Ya da mesela şeyi duyabiliyor musunuz? Bazen böyle bahçelerin, parkların filan biraz yüksek duvarı olur ama tepesinden de üzerinden de ağaçlar olur. Bu farkı duyabilen var mı?
Yani şeyden dolayı olabiliyor ama hani gene rüzgarla birleştiğinde esiyor böyle şeyin yaprakların sallandığını falan hissediyorsun. Doğal olarak duyuyorsun. Ya da
Peki
belki
mesela
böyle
hiç
kuş sesleri.
rüzgar olmasa ve kuş olmasa?
Duyuluyor olabilir ama burada da gene kişisel şeyler ekstra duymayla ilgili farklılıklarımız öne çıkıyor olabilir. Bazıları daha hassas olabiliyor.
O duyusunu daha iyi kullanabiliyor ya da o alandaki duyusunu, burada da farklılık oldu. Bazısı da orayı kaçırabiliyor. Ama mutlaka duyanlar vardır. Ama ben şu an düşündüğümde duyuyorum mudur bilemiyorum. Duyuyorumdur belki ya da bilmiyorum, belki de kaçırıyorumdur. Ama burada da gerçekten farklılıklar giriyor, kendi aramızdaki farklılıklar.
Doğru, kendi aramızdaki farklılıklar da giriyor. Daha sonra başka bir şeyden daha bahsedeceğim. O farklılıklardan bir tanesi de bizim ne kadar aktif o duyuları kullanmaya açık olduğumuzla ilgili. Burada bazı denemeler de yapacağız. Evet, yani mesela bir yanından yürüdüğümüz bir duvarın yüksekliğine dair bir bilginiz olabiliyor mu ona dokunmadan? Mesela omuz hizasında mı, bel hizasında mı, yoksa benim boyumdan uzun mu?
Onu hissediyoruz tabii, hani yüksek binanın ya da yüksek bir duvarın yanından geçtiğimizde ses daha çabuk, böyle daha bir tok oluyor ya da ne bileyim bir hissiyat hissediyorsun onu. Ama alçak olduğu zaman daha geniş alanı, daha o açıklığı daha çabuk hissediyorsun, daha erken hissediyorsun. O büyük, yani alçaklığını ya da yüksekliğini hissedebiliyoruz. Ama az önceki ağaç meselesiyle ilgili hani hiç onu deneyimlemedim açıkçası.
Tabii bir tane ağaçtan söz etmiyorum. Bir tane ağacı belki duymak çok mümkün olmayabilir ama ağaçların genel olarak böyle şey sarktığı durumda onun da bir hissiyatı var. Tarif
Ama
edemem.
şöyle, hani bir bahçeye girdiğim zaman şunu hissedebiliyorum. Ağaçların hani var olduğunu, yok olduğunu, belki hafif böyle ışık alışımına da ilgili olabilir onu da düşünerek, ama diğer türlü de böyle ne kadar rüzgar olmasa bile o esintiyi veya güneşi hissedişinle o ağaç var mı yok mu onu hissedebiliyorsun tabii ki. Ama hani ne kadar duvarın üstünden mi gelmiş, yoksa çok ağaç mı var az ağaç mı, onu bilmiyorum.
Ha tabii şey ben de tam olarak onu kastetmedim aslında. Yani bazen bir duvarın örneğin omuz hizalı bir duvar olsun. Arkası boşsa tamamen boş bir sesi olur. Ama ağaç olduğunda ne bina kadar dolu ve duvar kadar dolu ne de boş alan kadar boş ikisinin ortasında bir sesi olur onun. Ya da aynı zamanda evet güneşli bir havada o güneşi sonuçta hissediyoruz. Isısını ve aynı zamanda sanırım enerjisini de hissediyoruz. Ben ışık almıyorum ama güneşli havada bir aydınlık bir
Sıcağını
hissiyat olduğunu
hissediyoruz ya.
söyleyebilirim. Evet. Ve onda bozulmalar olduğunda ve o bozulmalar bulut kadar yüksek olmadığında yani ağacın bozulmaları yani o güneşin engellemesi bir ağaç dalı kadar bir bulut yok sonuçta. Öyle bir şey değil. Güneş işte bir adım önce varken bir adım sonra yok ve sonra bir adım sonra tekrar var gibi bir yolla orada bir ağaç olduğunu da bilmek mümkün. Peki güzel. Demek ki hani işitmemizden gelen bu veriyle boşluk ve doluluk algısıyla gideceğimiz yolda referanslar belirlemek mümkün. Yani dolayısıyla burada neler söz konusu olabilir? İşte yine dediğim gibi bize yakın uzak binalar, binaların aralıkları varsa binaların sayısı, sokak sayısı ve işte öyle büyük boşluk araziler varsa bunlar bizim için referans teşkil edebilir. Peki başka ne olabilir? Mesela trafik. Gittiğimiz sokak üzerinde akan bir trafik olmayabilir. Sonuçta bir ara sokakta yürüyor olabiliriz ama uzakta bir caddenin yönü de bizim için anlam kazanıyor olabilir. Çünkü örneğin o caddeye doğru, o sese doğru yürüdüğümüzde gideceğimiz doğru yolda olabiliriz. O sesten uzağa doğru yürüdüğümüzde, o sese paralel yürüdüğümüzde, sağımızda ya da solumuzda bırakarak yürüdüğümüzde de gideceğimiz yer için bir referans oluşturabilir. Dolayısıyla bizim hemen yakınımızda akmayan bir trafik dahi, uzaktaki bir trafiğin yönü dahi bizim için bazen anlamlı olabilir. Bunu kullananımız var mı hiç? Mesela şu bütün eşyaların taşındığı evde hangi odada olduğumuzu nereden buluruz sorusunda o dışarıdan gelen bir trafik uğultusu bir cadde varsa bunu evin içinde dahi kullanabildiğimizden bahsetmiştik.
Evet, tabii ki kullanıyoruz. Yani tarif ederken bile diyoruz ki mesela otobüsten indiğinde otobüsün gidiş yönüne doğru ilerle diyoruz yol tarif verirken. Ondan sonra şeydeyken mesela benim evimin mutfak tarafı sokağa bakıyor. Arka taraf Eren'in tarafı araya bakıyor. Orada binalar var. O oranın öbür tarafından şimdi o şeritte bıraktığı zaman oradan da anlayabilirdim. Arabalar geçiyorsa en azından evinin Salon ve mutfak tarafındayım şu an. Oradaki bir alanındayım gibi diyebilirim. Gibi.
Peki mesela sürekli gittiğimiz bir yerde oranın hangi trafiğinin tek yön mü çift yön mü olduğunu bilebilir miyiz? Ya da hangi yönde aktığını tek yönse?
Dinleriz sokağa. Önce bir durur dinleriz. Hem bu taraf hem sağımdan soluma doğru geçen arabalar varsa hem de bir sonrakinde de solumdan sağıma göre geçen arabalar varsa çift şeritlidir olduğunu anlayabilirim. Ama ara sokaktaysa ve çok sık geçmiyorsa hemen anlamayabilirim. O arabaların biraz geçişmesini beklemem gerekebilir.
Ya da işte o yüzden bildiğimiz bir yol diye sormuştum.
Ha,
Evet
ben bilmediğimiz yol diye anladım. Pardon.
bildiğimiz bir yoldu. Bildiğimiz bir yolda arabaların sürekli geldiği yöne doğru bizim ülkemizde trafik sağdan aktığına göre biz yola paralel olduğumuzda her koşulda eğer çift yönlüyse yol trafik bizim solumuzdan doğru akacaktır. Solumuzdan sağımıza doğru akacaktır. Hangi tarafında olursak olalım. Eğer çift yönlü bir şeydeysek yoldaysak çift şeritten bahsetmiyorum. Yönden bahsediyorum. Her iki yönde de trafik akabiliyorsa her koşulda solumuzdan gelecektir araçlar. Karşıdan karşıya geçerken de önemli bir veri bu. Karşıdan karşıya geçerken de önemli bir veri. Önce solumuzu niye dinlememiz gerekiyor? Hani önceden şeyde hatırlıyor musunuz? Kamu spotu vardı. Karşıdan karşıya geçerken önce sola sonra sağa sonra tekrar sola bakmamız önerilirdi hep çocukluğumuzdan hatırladığımız. Çünkü neden? Solumuzdan araç gelme ihtimali çok daha fazla. Orayı kontrol etmemiz gerekiyor. Peki bu bilgiyi dört yollarda nasıl kullanabiliriz? Tam bir dört yolun köşesindeyim. Hangi yönde trafik akıyor? Bir ışık da yok. Yani sesli bir ışık yok en azından. Sesli yoksa zaten bir kör için ışık da yok sayılabilir. Ya da varsa da gerçi durur. O zaman nasıl emin olabiliriz örneğin şeyden? Şu anda benim geçeceğim yolda trafik durdu, ışık yandı, sesli ışık yok. Nasıl emin olabilirim?
Şimdi dört yolda bekliyorum Elif. Tam yola doğru bakıyorum. Baktığım yanda tam önümde kolumu düz uzattım. Bir kere buradan sağımdan ve solumdan arabalar geçiyor. Çift yön. Bunu bir dinlerim, anlarım. Sonra soluma kulağımı verdiğimde de solumda da yine bu sefer az evvel sağımdan solumdan gidiyordu ya. Bu sefer de arkamdan önüme
Önüme
doğru
doğru
gidip
gidiyor.
gelen. Ama orada da bir giden bir gelen şeklinde yaptım ve en zor hele ki uçuyorsa en zor hızlıca karşı karşıya geçerken cebelleştiğimiz şeylerden birisi aslında bence.
Öyle. Öte yandan eğer bir yerde ışık varsa dediğin şey çok önemli. Eğer benim solumdan sağıma doğru ve sağımdan soluma yani yanımdan yanıma, kolumdan koluma doğru eğer bir trafik akma sesi varsa, arabalar o şekilde gidiyorsa ben henüz geçemem. Çünkü önümdeki yol dolu demektir. Ama bazen çok gürültülü oluyor. Yani önümdeki yolun önünden geçen, üzerinden geçen araçları duyamayabiliyorum ama şunu duymak önemli olabilir o sırada. Tabii ki onu duyduğumu rahatla geç diyemeyiz. Bunu kontrol etmek yine de gerekir ama eğer daha çok şeyin sesini duymaya başlamışsam, araçların yönü arkamdan önüme, önümden arkama doğru gitmeye başlamışsa, o zaman benim geçeceğim yolun değil, onu dik kesen kısmın trafiği akıyordur, önümden arkama doğru gittiğine göre. Ben geçeceğim yolda büyük ölçüde geçebilirim demek olabilir. Yani tabii ki işte Türkiye'deki trafikten söz ediyoruz. Tabii ki sadece diğer akan trafiğe kulak verelim ve geçiverelim diyemeyeceğim. Ama bu bizim için önemli bir veri olacaktır. Ama aynı zamanda kulağımızı şu şekilde eğitmek de mümkün. Yani gürültülü bir yerde dahi bize yaklaşan, bizden uzaklaşan arabaları duymaya odaklanmak mümkün. Tabii ki yine de ne kadar güvenilir çok gürültülü bir yerde tartışılabilir. Ama biz ne kadar bunları duymaya açık olursak o kadar fazla veri duyacağız ve o kadar az yardıma ihtiyaç duyacağız ya da kendimizi o kadar daha bir şeylere hakim hissedeceğiz. Ve bir şeyler denemeye daha hazırlıklı olacağız.
Tabii ki de karşıdan karşıya geçmek için bir veri. Ama karşıdan karşıya tek başımıza geçecek olmasak bile şeyi de hissettiriyor. Ben neredeyim? Nasıl bir yolun arasındayım? Kendimi ne kadar güvende hissederim? Ya da ne kadar işte mesela dört yolda değilsem en azından soluma doğru yürüdüğümde en fazla bir ara sokak vardır ya. Hani biraz daha araba geçme ihtimalini de düşünürüm de. Ama dört yoldaysam orada biraz daha temkinli olma. Hani hareketlerimi de etkileyecek bir şey. Sadece karşılar karşıya geçmeyi bırak. Bulunduğum yeri anlamında da böyle verileri bilip kendimizi bu anlamda da şey yapmak iyi olabiliyor. Kulağımızı da kendimizi de.
Doğru söylüyorsun. Yani tabii ki karşıdan karşıya geçmiyorken de nerede olduğumu bilmek önemli bir şey. Hatta bir daha orayı referans almak için de önemli bir şey. Yani bir dört yolu fark edebilir durumdaysak, dolayısıyla bizim o dört yolu bir referans olarak kabul etme şansımız da artacak demektir. Peki yaklaşan, uzaklaşan sesler dedik. Bunun dışında sokakla işte doluluk, boşluk, trafik uğultusunu kullanmak. Bunun dışında peki mesela karşıdan karşıya geçeceğiz. Yine karşıdan karşıya geçmekte bir kalalım. Çok kalabalık bir yol değil. Yine de araçlar akıyor ama bir akıştır, şey, araç akışı var, trafik var. Araçların ne kadar uzak, ne kadar hızlı gelip gelmediklerine dair bilgimiz nasıl oluyor?
Yani gene dinliyoruz aslında hızlı mı geliyor. Arabanın kendi motor sesi var mesela gibi. Şu elektrikli araçlar gelince
Evet,
işler biraz
onlar.
değişecek ama araçların bir gelme sesi var. Evet, arabanın motor sesinden başka ne sesi var diye
Motor sesi
düşünüyorum.
var aslında zaten. Ama o motor sesinden şeyi ne kadar hızlı geldiğini ya da bizden ne kadar uzakta olduğunu, dolayısıyla şu anda karşıdan karşıya geçmek için uygun bir uzaklıkta mı araba? Bunu nasıl tayin ediyoruz?
Geldi yaklaştıkça doğal olarak ses artıyor. O hızı da daha iyi hissediyorsun. Uzaklaştıkça her türlü motor sesi de azalıyor. O zaten o hızın sesini duyuyorsun bir kere. O ses de senden uzaklaşıyor. Yaklaşıyor ya da uzaklaşıyor yani.
Yani aslında motorun sesi bana ne hızla yaklaşıyorsa arabada o hızdadır. Yani böyle uzaktan diye devam eden bir ses varken, daha yükselmiyorken, daha uzakta diyebilirim ama diye yaklaşıyorsa eğer, biz zaten ses tabii bu kadar fazla duymuyoruz o şeyi, ama nota farkını duymuyoruz, ama eğer ses yükseliyorsa, hızla yükseliyorsa, hızlı geliyordur ve dolayısıyla orada karşıdan karşıya geçmek belki o anda güvenli değildir. Bunu fark ediyor olmak önemli. Arabaların ne hızla, yani bir sadece bir araba sesi duymak karşıdan karşıya geçmeyi güvensiz hale getirmez o yolda. Yeterince uzaksa ve yeterince yavaşsa biz de karşıdan karşıya geçebiliriz. Çünkü bazen bunu görüyorum. Yani araba sesi duyduğu anda karşıdan karşıya geçmeyi güvensiz bulan kör arkadaşlarım olduğunu duyuyorum. Ama bazı yollarda, bazı trafiklerde şey mümkün değil. Yani hiçbir zaman arabasız yolu beklemek mümkün değil. Yani o hiç araba sesi duymayacağım. Çok çok uzaktan duyacağım. Bazı yollarda bu çok mümkün değil. Ama yine de güvenli geçiş de mümkün. Kör olarak da mümkün. Dolayısıyla bir aracın ne kadar uzakta, ne kadar hızlı olduğunu duyabilmek de önemli. Bunu bu zamana kadar hiç yapmamış olanlarımız buraya kulak kabartmayı öğrenebilirler. Arabayı ilk duydum. Ondan ne kadar sonra yanımdan geçti? Ya da benden uzaklaşan bir arabada aynı şekilde benden ne kadar sonra artık onu duymaz oldum? Dolayısıyla hıza dair bir fikrim olabilir. Çünkü hız önemli bir şey yani. Araç çok yavaş geliyordur ve ben geçebilirim karşıya. Güvendeyimdir. Hala kaldırıma çıkmak için yerim vardır gibi. Ve bunlar bizi bir anda duyduğumuz seslerde güvensiz hissettirip eyvah bana ne oluyor dedirten, ya körlük ne kadar zor şey dedirten, tek başına hareket etmek ne kadar zor şey dedirten şeylerden biri olabiliyor. O yüzden buralara kulak kabartmak önemli olabilir. Tehlikeli addettiğimiz şeylerden bir tanesi sonuçta arabalar. Peki başka hangi sesleri kullanabiliyoruz sokakta giderken? Dolgunluk dedik, trafik dedik, yaklaşan uzaklaşan arabaların hızları ve bizden uzaklıkları dedik. Var mı bir fikri olan?
Sesli ışıkların sesini kullanıyoruz. Konuşmaya başlayınca tamam geldim sesli ışıklara. Buradan devam edecektim kullanıyoruz. Bazen esnafın sesini duyabiliyoruz. Ondan sonra şeylerin, neylerin sesini duyabiliyoruz. Mesela restoran sahibi yoğun da bir yerse tabak kaşık sesleri falan gibi şeyleri duyabiliyoruz.
Evet.
Geçtiğim gibi şeyler oluyor. Ondan o bir halı saha, okulsa çocukların sesini duyabiliyoruz. Bakın bayağı işe yarıyor mesela.
Evet, okullar
Hakikaten.
okul saatinde, hatta okul saatinde değilken de yani şey, o oyun bahçesi olarak da çok sık
Oyun
kullanılabiliyor.
bahçesi
Evet,
olabiliyor.
olabiliyor.
Ses olarak.
Kahve sesleri.
Kahve sesleri olabiliyor. Evet,
Evet.
oyun oynuyorlar mesela işte bir şeyler bu kahvede. O
Standart böyle
kutu.
karıştırılan okey taşları ve tavla.
Kendi aralarında sohbet ediyorlar
Herkes,
falan, onları da anlıyorsun.
çay
Çay
bardak sesleri.
içiyorlar, onun sesleri.
Bu yani sanırım her anında bu sesleri oluyor kahvelerinde. Bilmiyorum, sanki sürekli o sesleri varmış gibi oluyor. Ya da bazı yerlerde örneğin sürekli makine çalıştıran, geçen hafta kim demişti? Bir katılımcımız demişti. İşe giderken marketin soğutucusunun motorunu duyuyorum. Bu şekilde sürekli çalışan bazı motor sesleri. Klima gibi, işte ne bileyim, bir yerin buzdolabı gibi. Ya da mesela burada şey var, bir tane internet kutusu mu? Öyle bir şey var. Böyle çok yakınından geçtiğinizde hafif bir fan sesi duyuyorsunuz. Ama o kadar yakınına geldiğinde en azından nerede olduğunuza dair fikir veriyor. Ya da ne bileyim, bazı şeylerde, kanalizasyonlarda şey akan, o rögarın altından akan o şey sesi duyarsınız. Böyle
Özellikle yağmur
su sesi.
yağınca
Evet.
mesela gibi. Bir de
Bir
Elif, hatırlar mısın, eskiden elektrik direkleri şeyde, yani daha doğrusu elektrik tesisleri herhalde böyle yukarıdan olduğu için, ben küçükken hatırlıyorum. Mahallede böyle kaldırım belli yerlerinde elektrik direkleri vardı. Üzerinde kablolar vardı. Böyle yanından geçerken gibi bir ses yaptığını hatırlıyorum.
Evet, o
Ben onu
buzlama
da
sesini ben de
kullandığımı
hatırlıyorum.
hatırlıyorum.
Evet, o da önemliydi. Şu anda o sesleri duymuyoruz, o sesler. O sanırım lambanın mı sesiydi acaba diye düşünüyorum, ama
Bilmiyorum,
şey, şu
belki
anda
de.
o ses yok, doğru söylüyorsun.
Yok, onu hatırlıyorum
Duyuyoruz.
yani. Şey, direğin oraya geldim diyordu. Az sonra da bizim bahçenin kapısı vardı mesela.
Yani aslında burada bahsettiğimiz şey süren, her oradan geçtiğimizde duyacağımıza güvenebileceğimiz, en azından belli bir süre boyunca her geçtiğimizde duyduğumuz sesleri kastediyoruz. Bu herhangi bir şey olabilir. Mesela bazı yerlerde işte sürekli salınan bir, çok hafif rüzgarda bile salınan ve bir şeye çarpan bir şey sesi oluyor. Ya da gıcırdayan bir metal sesi oluyor. Bu bile bir veri olabilir bizim için. Ya da günün belli saatlerinde çalışan ve biz de o belli saatlerde geçiyorsak makine sesleri de işlevsel. Yani ayırt edici olan, orada olacağına güvendiğimiz, bir süre deneyimlediğimiz ya da işte mesela bir motor soğutucusu büyük olasılıkla oradadır, marketin şeyi. Bunları da kulak kabartabiliriz, çünkü bunlar da bizim için önemli şeyler. Gören birine bunu tarif edemezsiniz. Yol tarif ederken işte şu motor sesini duyunca, işte ne bileyim, şurada akan kanalizasyon sesini duyunca, ondan sonraki sokağa dön dediğinizde muhtemelen bunu kullanamayacaktır. Ve muhtemelen bize bu şekilde bir yol tarif edemeyecektir. Ama biz buralara kulak kabartarak kendi işaretçilerimizi belirleyebiliriz. Ve dolayısıyla nerede olduğumuza dair, çünkü bağımsız hareketi güçleştiren, motivasyon kıran engelleyicilerden en temeli neydi? En temellerinden bir tanesi neydi? Kaybolma korkusu, kaybolma düşüncesi. Dolayısıyla bunlar bizim kaybolmadığımızı hatırlatacak şeylerden en önemlileri, o işaretler. Peki, işitmeden yeterince bahsettik diye düşünüyorum. Şu anda aklıma gelen yeni bir şey yok, ama sizin var mı işitmeye dair, diğer duyulara geçmezden önce işitmeye dair kullandığınız başka referanslar ya da işte veriler var mı?
Yani şeyi söylemişti zaten, değil mi? Hani yankılanmaları falan, eşya yoksa falan. Herhalde tatlı
Evet, yani
bir
dolayısıyla işitmeyle neleri duyabiliyoruz? Bir şeyin sabit duran şeylerin dahi yükseklikleri, bizden uzaklıkları, var ya da yok olmaları, yani yok olmaları da çünkü bizim için bir referans. Aynı zamanda yüksek ses çıkaran şeylerin yönü, yine bizden ne kadar uzakta olduğu ve nerede oldukları bizim için önemli şeyler. Bundan sonra bizim için, benim ya da en sık kullandığım ya da en erişilebilir olan duyumuz ne? Dokunma duyusu. Dokunma duyusu dendiğinde aklımıza önce eller gelse de tek başımıza hareket ederken, sokakta hareket ederken sadece elleri kastetmiyoruz. Ayaklarımızı da kastediyoruz. Hatta bastonun ucunun değdiği şeyleri de kastediyoruz. Hatta yüzümüze vuran ısı ya da işte yoğunluk farklarında kastediyoruz. Çünkü dokunma duyusu bütün derimizin sahip olduğu bir şey aslında, duyu. Dolayısıyla bu bizim en kolay erişebildiğimiz ikinci veri toplama yollarından bir tanesi. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Mesela yürüdüğümüz yolun özellikleri, kaygan bir şeyde mi yürüyorum, asfaltta mı yürüyorum, toprak mı, çimen mi, taş mı döşeli, işte ne bileyim, ahşap mı, eğimli mi, taşların arası açık mı, sıkı mı, beton mu? Buna dair bunların hepsini ayırabiliyor muyuz? Ayıramayanlarımız var mı? Ama özellikle kayıttan dinleyen arkadaşlarımız için bu da önemli bir veri bizim için. Ayağımızla algıladığımız zeminin dokusu. Çünkü bu da bize bazı yerlerde dramatik değişiklikler olur. Yol birdenbire, mesela kaldırım birdenbire bozulur. Ya da kaldırım birdenbire bir noktada birdenbire derken hani anında, o anda gelişen bir şeymiş gibi oluyor. Böyle zamana dair bir şey değil de bir adım sonra tamamen pürüzsüz, böyle işte mermersi bir doku kazanır. Fayans döşeli olur. Ya da işte ne bileyim bir şeyin önü, binanın ya da mağazanın önünde örneğin halı döşeli olur. O halıya basmak da bizim için bir referans olur. Dolayısıyla ayağımızdan gelen veriler de ve bastonun ucuyla dokunduğumuzda onun çıkardığı ses ya da elimize ulaşan onun titreşimi de bizim için önemli bir veri olmuş oluyor. Dolayısıyla yolda bir yere ilk defa giderken de toplamamız gereken verilerden bir tanesi de bu. Ayağımızdan nereye basıyorum? Bastığım yerin hissiyatı nasıl bir şey? Değişimler var mı? Örneğin hareket eden taşlar var mı? Taşların araları ne kadar geniş? Çukurluklar, tümseklikler var mı? Daha yumuşak, daha
Yukarı
sert
doğru mu
delikler
gidiyor
var mı?
yol? Onu
Evet.
ekleyecektim ben. Aşağı
Aha,
doğru mu
yokuş
iniyor?
var mı? Doğru söylüyorsun. Mesela benim annemlerin evini bulurken hiç fark etmeden kullandığım şeylerden bir tanesi buymuş. Sokağın bir noktasında bir yeri aşağı doğru gidiyor, bir yeri yukarı doğru gidiyor ve yolun belli bir noktasından yürürken o farkı dramatik olarak fark ediyorsunuz. Şimdi bir yer yükseliyor bir noktada ve orası annemlerin evinin ayrım noktası. Bunu çok sonra fark ettim. Ya yani ben bunu kullanıyormuşum. Nasıl bulduğumu hep şaşırıyordum çünkü. Ama farkında bile olmadan orayı o şekilde buluyormuşum, o zemin farkıyla. Yani dramatik diyeceğim, böyle bir kaldırım gibi değil ama bir adımınız daha yüksekte, bir adımınız daha alçakta kalıyor işte. Belki bir santim, belki bir iki santim bir şey. Bir adımınızın parmak ucu aşağı, bir ayağınızın parmak ucu hafif yukarı bakıyor. Bu benim için önemli bir referans oluyormuş. Çok sonra fark etmiştim. Ve bu önemli bir şey. Yokuş ve işte aşağı mı, yukarı mı, düz mü değil mi, yokuşun bittiği yer, şey, yerdeki yükseltiler. Bunlar da önemli veriler. Bunları da kullanabiliyoruz. Nasıl ki şey bahsetmiştim, evin içinde giderken de halının bittiği nokta bazen referans olur. Dokunamayacağını, sağa sola dokunmaktan çekiniyoruzdur örneğin. Yabancı bir evdeyizdir. Ama işte bir önceki gidişimizde tuvalete halının bittiği yerden işte sol çapraza doğru gittiğimde kapı oradadır atıyorum. Yani bir yere dokunmaktan çekinmemize gerek de yok gerçi bir açıdan, ama hani bazen bu şeyleri taşıyoruz. Ya da elimiz doludur atıyorum. Bir çocuk taşıyoruzdur ya da işte bir şey, yani elimizi o anda kullanamıyoruzdur gibi. Bunlar da yine dokunma duyusuyla edindiğimiz şeylerden bir tanesi.
Şeyi de kullanıyoruz dedin. Yani toprak yola mı girdim, çimenli yola mı girdim? Bunlar da yine hani ay, dokunarak hissettiğimiz yer o zaman ay, işte şeyi takip ederiz bazen ya işte toprakla asfalt arasındaki çizgiyi takip
Ha,
etmeye
evet. Tabii
gibi.
tabii. Bazen takip edilebilecek tek yer odur. Hatta bazen takip edilecek yer toprak ve asfalttan daha da belirsiz. İşte hafif bir yükselti olur mesela işte. Çok hafif bir yükselti farkı olur ve bastonla ya da ayağımızla o yükselti farkını fark ederiz. Ki mesela aslında o referans çizgiler, sarı çizgiler de Dokunma duyumuza hitap eden şeyler. Çünkü onu bastonumuzla ya da ayağımızla dokunarak hissediyoruz. Mesela hiç elimizde baston olmasa ve sarı çizginin güvenli olduğunu bilsek, düz bir yol olduğunu bilsek, ayakla da takip etmek mümkün. Kolaylıkla o düz yolda ayağımızla takip ederek yürüyebiliriz. Tabii ki yani bunu önerdiğim için söylemiyorum da sadece ayağımızdan gelen veri bu kadar etkili olabilir demeye çalışıyorum. Başka var mı dokunma duyusunu? Ve tabii ki bazı yerleri elle de dokunmak mümkün. Yani örneğin bir duvarı elimizle takip etmek de mümkün. Ama bastonla takip etmek tabii ki çok daha işlevsel. Çünkü yani duvar takibi dediğimizde işte elimizle dokunduğumuzda bir açıdan hani elimizi maruz kalabileceği işte bir yere dokunmaktan gelen bir şeyler de olabilir. Ya da işte zarar görme ihtimalleri de olabilir işte ne bileyim duvardaki çıkıntılar, girintiler vesaire. Ama yine de sokakta da bir şeylere dokunmak da tabii ki her zaman mümkün. Sadece baston çok daha erişilebilir, çok daha kolay, çok daha uzak yerlere dokunmayı da imkan veren bir araç olmuş olduğu için bastonla takip önemli. Bunun dışında daha az kullanmamızın mümkün olduğu koku duyusu var. Bunu nasıl kullanıyorsunuz? Kullanıyor musunuz?
Pastaneleri keşfetmekte kahve satan yerlerin önünden geçerken ev epeyce yoğun kokuyor. Lokantaları fark etmekte iyi referanslar oluyor. Ondan sonra evin içinde belki hiç tanımadığımız bir eve gittiysek mutfağın yerini bulmakta.
Ha, kesinlikle. Hatta banyonun da.
Tabii
Yani açtığımız
deterjan kokuyor.
kapının banyo mu, mutfak mı olduğunu sadece koklayarak anlamak da çoğu zaman mümkün. Gerçi kokudan önce ses de eşlik ediyor aslında galiba ama banyo genellikle çok daha küçük oluyor. Ve mutfakta da genellikle çalışan bir buzdolabı sesi oluyor ama
Ama
kokuyla da.
sonuçta bastırıyor olabilir.
Ve destekleyecek bir bu
Destekliyor.
duyuların sadece bir tanesini kullanıyoruz. Hayır onu kullanma, bunu kullan gibi bir şey
Mutfağa
yok.
gitmek için de dokunuyorsun işte, ayağımla yürüyor. Sabunları birbirinden ayırabilirim. Koku mesela hani bağımsız hareket dışarıdaki bir şeydir elimdeki nesne belki bazen kokusu olabilir. Birbirinden ayırabilirim. Kolonyamı, parfümleri birbirinden ayırabilirim. Hangi parfümün adı neydi bana? İşte X marka şey, işte 3 tane şeyim var. Hangisini sıkacağım gibi. Ama hani ismiyle eşleştirme anlamında kastediyorum. Bunu beğeniden öte. Ondan sonra
Şu koku şu parfüme ait.
gibi.
Market alışverişinde de sanki kullanabildiğimiz bir duyu bence. İstediğimiz reyonu mesela temizlik malzemeleri, bir sebze ürünleri olabilir gibi.
Doğru. Yani
Evet.
temizlik malzemeleri reyonları doğrudan o karışık deterjan kokusunu barındırıyor. İşte şarküteri bayağı şarküteri kokuyor. Yine sebzeler de gene ortak bir sebze kokusu yayıyor. Doğru söylüyorsun. Hatta şey hamur işleri, fırın, unlu mamuller bölümü yine o bilindik hamur işi kokusunu yayıyor.
Parfümericinin önünden geçiyorken de yine tabii her zaman mümkün olmuyor ama mümkün olduğu yerler olduğunu da biliyoruz hani.
Örneğin şey bir dükkan aradığımda bu bana olur kolaylaştırır. Tam kapısını bilmiyorum. Açtığımda ama en azından orası olmadığını ya da orası olabileceğine dair. Çünkü kıyafet dükkanıyla örneğin dediğin gibi işte kozmetik dükkanı aynı kokmaz. Ya da bir ayakkabıcıyla kırtasiye aynı kokmaz. Dolayısıyla bunlara da uyanık olabiliriz. O işte mesela kırtasiyenin yoğun bir kitap kağıt kokusu olurken işte ayakkabıcı daha derimsi kokar. Kıyafetlerin yine kendine has bir tekstil kokusu olur. İşte çok tanıdık bir kasap kokusu vardır o et kokusunu tanırsınız kokladığınızda. Dolayısıyla belki dışarı taşmayacaktır ama özellikle bir yeri ararken aradığım yerin orası olup olmadığını bilmeme değer. Kapısını açtım. Burası orası mı? Hatta şu olur bazen girerim orası mı diye soru soracağım işte içeride biri var mı diye. Şunu derim ya şurayı arıyordum ama yanlış geldim neresi acaba filan dediğim de olur. Sağda mı solda mı? dediğimde olur. Dolayısıyla o dükkanların kokusu, işte aktarların, kuru yemişçilerin, zaten dışarı taşan da kokuları olur. Bunlar şeyi de sağlarlar. Geçtiğiniz yerde neredeyim'e dair bir referans da sağlarlar.
Hem onu
Evet.
sağlıyor hem de benim mahallemde neler varmış da ilgili de bilgi sahibim oluyor. Yani bir gün kasap ya da işte aktarcı var. Aa, benim mahallemde aktarcı varmış. Şuna ihtiyacım vardı dediğimde elimde bir bilgi oluyor.
Ha
Etrafımı tanıma anlamında da.
tabii, kesinlikle. Bir de aslında sesle ilgili, şimdi iyi oldu bunu da dükkanın içine girmek, kafamı uzatmak falan deyince geldi aklıma. Sesin burada da bize bir faydası var. Örneğin şeyi fark ediyor musunuz? Yani kıyafet mağazalarının sesi daha yoğun yoğun, çünkü kumaşlar şeyi daha çok emer, daha yankısızdır. Ama örneğin işte elektronik aletler satan, işte ya da bir kuyumcunun, yani cam mekanları olan bir mağazanın sesi başkadır, daha yankılıdır. Ya da ne bileyim, küçük bir işte ofis gibi, emlakçı gibi falan bir yerde, oranın da sesi daha böyle işte masa, ahşap gibi bir şeyi olur. Yani onun da sesi biraz daha farklı gelir. Bu tabii ki içine girdiğimizde anlayacağımız bir şey ama bunları siz de fark ediyor musunuz? Ya da fark etmeye hazır olmak için de söylüyorum tabii ki bunları.
Hem fark ediyoruz hem de ne kadar çok karşılaşırsak, ne kadar çok çıkarsak artıyor. Daha evvel, aa bak bunu fark etmemişimi anlayıp bir dahakinde onu kullanmayı da öğreniyoruz. Bu bir kuaför de olabiliyor, berber de olabiliyor
Ha,
önünden
kuaförün çok
geçerken
belirgin bir
mesela.
kokusu da olur mesela.
Kokusu da var, sesi de yine
Sesi
öyle.
de zaten.
Şekilde yan yana mesela gittiğin yer biri bakkal, biri kuaför.
Ha
Şeyleri de
evet.
gitti
Girdiğim
be.
yerin bakkal olmadığından ya da kuaför olmadığından ya da olduğundan emin olabilirim, yani olabiliriz.
Evet. Bu bakkalsa bir sonraki kuafördü. Oluyor.
Gibi. Ve tabii ki işte bunları birileriyle birlikte yürürken de fark etmeye ne kadar açık olursak o kadar da bilgi sahibi oluyoruz. Dolayısıyla yalnız kaldığımızda da dünya artık o kadar belirsiz, her yerden herhangi bir şey çıkabilir, tehlikeli bir yer olmaktan yavaş yavaş uzaklaşıyor. Ama bütün bunlarla ilgili söyleyebileceğim asıl şey, bunları keşfetmek mümkün. Bahsettim bunlardan. Ama bütün bunları bildiğimiz halde bazen bunları algılamaz durumda oluyoruz. Özellikle o işte kayboldum, yanlış yaptım, yoruldum, ay şuraya çarptım, bana bakmışlar mıdır? İşte ne bileyim, aradığım yer orası değil mi, burası mı? Yanlış yerde miyim? Ya da işte ne bileyim, böyle şeylerde hep beni mi bulur? Arkadaşım neden önüme bilmem ne koyuyorsunuz gibi bir şeyler karşımıza çıktığında ya da işte sokaktaki biri canımızı sıktığında herhangi bir şekilde engelleyici bir tavırla karşılaştığımızda çoğumuza olan bir başka şey var. Bu duyularımızı, dan gelen verileri toplayamaz hale geldiğimiz bir duruma giriyoruz. Ona zihnin içine kaçmak diyeceğim şimdi. Şimdi sizinle birlikte bir şey yapalım mı? Şöyle bir şey yapmanızı isteyeceğim. Yapabiliyorsanız, yani önemli buluyorsanız, ben mesela kendim kör olarak bunu yapıyorum. Gözünüzü kapatabilirsiniz. Kapatmak zorunda değilsiniz. Şimdi kendinizi herhangi bir yerde hayal etmenizi isteyeceğim. Olmak istediğiniz bir yer burası. Bir deniz kıyısı olabilir. Arkadaşlarla olduğunuz bir yer olabilir. Herkesten uzak bir, ne bileyim, dağ tepesi, orman, doğada bir yer olabilir. Bir AVM olabilir. Hiç fark etmez. Yatağınız olabilir. Olmak istediğiniz yerde olduğunuzu gözünüzde canlandırmanızı isteyeceğim. Bu yer sizin için güvenli bir yer. Tam da olmak istediğiniz, sizin istediklerinizin girip istemediklerinizin ulaşamayacağı bir yer. Bu yerdesiniz ve etraftan gelen sesleri duyuyorsunuz. Öyle ki oranın sanki tam ortasındasınız şu anda. Etraftan gelen kokuları duyuyorsunuz. Ne kokuları geldiğini hayal etmeye çalışın. Duymaya çalışın. Ve siz burada belirli bir pozisyonda duruyorsunuz. Belki oturuyorsunuz, belki uzanıyorsunuz, belki ayaktasınız, yürüyorsunuz. Nasıl durduğunuzu hayal etmenizi isteyeceğim. Öyle ki bunu bedeninizde hissettiğinizi hissetmeye çalışın. Buradasınız. Sizin en çok sevdikleriniz, en çok orada olmasını istediğiniz herkes, her şey var. Ya da tek bir şey, tek bir kimse. Hiç fark etmez. Burası diyebiliriz. Tam da sizin olmak istediğiniz, olmaktan her zaman memnun olacağınız o güvenli yer. Oradan gelen sesleri duymaya çalışın. Orada ne yaptığınızı fark etmeye çalışın. Vücudunuza vuran ısıyı, rüzgarı, güneşi, suyu, her neyse ortamın sıcaklığını hissetmeye çalışın. Ve istediğinizde bu odaya dönebilirsiniz. Var mı yapabilen?
Ben yaptım. Çok da güzel yaptı. Parka gittim.
Hı.
Böyle sıcaklık hissediyorum ama böyle kavrulmuyorum. Güneşi hissettim. Oturuyorum öyle rahat bir yerde. Ailem de var. Çayım elimde, bardağımda. O çayın sıcaklığını hissettim.
Hı.
Papatyaların kokularını hissettim. Etrafta başkaları da var.
Wow.
Kadın sesleri var, sohbet ediyorlar, çocuklar var, kaydıraklarda, parklarda oynuyorlar. Benim de salıncağa binesim geldi hatta. Ondan
Valla benim
sonra
de binesim geldi sen böyle anlatınca.
böyle o koşturuyorlar ama şeyi hissettim. Eskiden daha böyle çakılsıydı ya parklar. O oralarda koştururken sesler gelir, böyle
Hı
çıkır
hı.
çıkır çıkır çıkır.
Evet.
Onları hissettim, salıncakların gıcırdısını hissettim, o dalların sallanışını hissettim. Bayağı gittim ve böyle öğleden sonra akşamüstü bir vakti onu da hissettim yani. Teşekkürler.
Peki, şöyle bir derin nefes alalım ve bu sefer şu anda tam olduğunuz yerde duyabildiğiniz en yüksek sesi duymaya çalışın. Yine gözlerinizi kapatabilirsiniz, kapatmayabilirsiniz. Kulağınıza erişen en yüksek sesi, tabii bir tanesi benim sesim ama başka kulağınıza erişen en yüksek sesi duymaya çalışın. Ve o ses orada aka dursun. Siz kulağınızla sanki bir ses tarayıcısıymışsınız gibi etraftan gelen bütün sesleri duymaya çalışın. Hepsi aynı anda kulağınıza geliyor. Komşudan gelen konuşma sesleri, çevredeki trafik, belki çocuk ağlaması, köpek ağlaması, kedinin yavlaması, mutfaktaki buzdolabı, evdeki çeşitli aletlerin sesi, bilgisayar sesi, ne geliyorsa kabulümüz, yağmur, ayağınızı yerde sürürken çıkan ses. Ve bu sefer bunlar arasından duyabildiğiniz en uzak sese, en kısık, en uzaktaki sese odaklanmaya çalışın. Diğer bütün sesler aka dursun, kulağınıza gele dursun. Duyabildiğiniz en uzak, en kısık, en küçük sese kulak vermeye çalışın. Böyle kaybettiğiniz, kaybedeceksiniz, bir belirip bir kaybolan, kız sussa da sesi duyabileceğim diyeceğiniz o en uzaktaki sese odaklanmaya çalışın. Ve o sesler yine kulağınıza gele dursun. Bu sefer burnunuza dolan kokulara odaklanmaya çalışın. Bulunduğunuz yerde burnumuza gelen kokular neler var? En belirgin koku ne? Başka kokular var mı? Sanki bir koku analizcisiymişsiniz gibi. Burnunuza gelen kokuların içinde başka kokular var mı? Daha az duyabildiğiniz kokular var mı? Daha derin nefes alıp iyi ya da kötü, hoşa giden ya da gitmeyen başka ne kokular var geliyor burnunuza? Ve o sesler, kokular vücudunuza aka dola dursun. Bu sefer vücudunuzun dokunduğu her yere odaklanmaya çalışalım. Belki oturuyorsunuzdur. Bacaklarınız, poponuz, sırtınız bir yerlere değiyordur. Ayaklarınız. Belki uzanıyorsunuzdur. Tüm vücudunuz bir yere değiyordur. Hiç pozisyonunuzu değiştirmeden vücudunuza değen şeyleri fark etmeye çalışın. Mesela kıyafetlerinizin hissiyatını. Bir yeri sıkıyordur, bir yeri boğuldur. Rahatsız edici bir his vardır. Bir kaşıntı hissi olabilir. Ayaklarınız sıcak mı, soğuk mu? Bunlara bakın. Vücudunuzun pozisyonunu hissetmeye, fark etmeye çalışın. Nasıl duruyorsunuz? Herhangi bir değişiklik yapmadan kollarınız, bacaklarınız, gövdeniz, başınız nasıl duruyor? Onlara neler değiyor? Sıcak mı, soğuk mu? Belki terlidir, ıslaktır, belki soğuktur. Ve bütün bu duyuları topladıktan sonra derin bir nefes alıp bu odaya tekrar, zaten bu odadaydınız, bütün varlığınızla şu anda konuşmaya hazırlanabilirsiniz. Bunu yapanlar oldu mu? Yapabilenleriniz var mı bunu? Aslında şunu sormak isterim. Az önce o gitmek istediğiniz yere gittiğiniz sırada bütün bu sesler o anda da vardı. Kokular ve vücudunuzdaki o dokunulan her şey o anda da vardı. O anda bunları hissetmiş miydiniz? O gitmek istediğiniz yeri hayalinizde canlandırdığınız sırada size akan, doğru gelen, vücudunuza dolan o bütün o verilerin etrafınızda bir dünya aktığının ne kadar farkındaydınız diye sormak istiyorum.
Galiba benim az önce daha önce de siz buna benzer hani şeyler yaptığınızda gidemiyorum değişimin şeyi ben bulunduğum ortamdan çıkamıyorum. O sesleri zaten hep duyumsuyorum ki böyle bir kendimi bir yerlere götüremiyorum. Şu an bizim evde çok büyük bir ses yok.
Hı.
İçeriden en yüksek gelen ses televizyonun sesi. Annemle babam içeride dizi izliyorlar, çay içiyorlar, işte bir şeyler yiyorlar falan. En yüksek ses işte televizyonun sesi. Dışarıda trafik pek yok stage olduğu için. En az duyduğum ses de apartmandan gelen böyle bir tıkırtılar geliyordu. Sanki birileri yürüyor muydu, bir şeyler mi yapıyordu bilmiyorum. En derinden derinden bir tıkırtı geliyordu. Oydu. Ama az önce de mesela bir yere gitmek istediğimde de ben o seslerden kopmamıştım. Kopmadığım için de gidemiyorum bir yere.
Tamam, çok güzel aslında bu. Çünkü bir açıdan eyvah neredeyim dediğimiz nokta ya da işte ya lanet olası bu engeller yüzünden hareket etmek de zor dediğimiz nokta ya da işte tehlikede miyim acaba dediğimiz nokta bizim az önce tam da o zihnimizde kurguladığımız güvenli yerde olduğu gibi bu andan etrafımızda akan hayattan kopup da zihnimizin içine girdiğimiz nokta. O yüzden sizin o yerde kalabilmeniz harika bir şey. En azından veri toplamak açısından. Belki bu sizi işte zor hayal kuran ya da işte
Evet,
zihninizde
evet.
zor canlandıran biri yapar ama dışarıda hareket etmeyi oldukça kolaylaştıran bir şey. Çünkü tam da istediğim şey buydu. O hani en uzaktaki sesi duymaya çalışan haliniz var ya, normal koşullarda o minik tıkırtıyı duymuyorsunuz muhtemelen.
Hayır,
Yani
duymuyorsun tabii ki.
öyle bir şeyde olmuyoruz. Ama dışarıda tek başımıza hareket ederken, yeni bir yere giderken, bir yeri keşfederken tam da o modda olmamız, duyabildiğimiz en uzak sesi, ayırabildiğimiz bütün kokuları, vücudumuza gelen bütün dokunma duyusunu aktif bir biçimde algılayabilir halde olmayı istiyoruz. Ki o anda olalım. Zihnimizin içinde değil de o anın farkında, o anın o anı içine çeken her yönüyle içine çeken kişi olalım. Çünkü dışarıda olduğumuzda şunu yapamıyoruz değil mi? Yani şey, ay bu ses çok kötü ya ben bu sesi duymak istemiyorum diyeceğimiz bir durum yok. Hatta belki o çok kötü ses. Kulak tırmalayıcı ses. Bir dahaki sefer oradan geçtiğimizde ha evet işte buradayım diyeceğimiz bir ses olacak. Ya da o mide bulandırıcı koku eğer hep oradaysa bir süre sonra o mide bulandırıcı kokunun varlığına şükreder halde olacağız. Çünkü
Referansımız
bir
olacak.
referansımız olacak. O ha tamam işte ya burası. Ama o lahım kokusu buradaydı. Tamam ben şuradan iki sokak sonra döneceğim. Ben de hep iki sokak sonra diyorum bunu sonra fark ettim. Bütün referanslarda iki sokak sonra aradığımız yer. O yüzden o şeyin meraklısı, vücudumuza gelen, bize doğru akan, onlar çünkü hep akıyorlar. Biz nerede olursak olalım, biz ne düşünüyor olursak olalım, biz onları ne kadar algılayıp algılamıyor olursak olalım, onlar bize doğru hep akıyorlar ama biz onlara ne kadar açığız? Az önce Nurşen şey demişti ya, işte bazılarımız daha çok algılıyor, bazılarımız daha az algılıyor. Evet, bu doğru yani. Tabii ki bazılarımızın duyuları daha çok veri toplayabiliyor. Bazılarımız duyularını o kadar veri toplamak üzere henüz eğitmiş durumda değil. Ama çok iyi toplayanlarımızın da bazıları bazen ya da toplayanlarımız da bazen o zihnimizin içine kaçıp o akan şeyleri alamaz halde olabiliyoruz. Özellikle rahatsız edici olan şeyler. Eyvah duygusu. Yani beni izliyorlar mı? Kayboldum mu? Tehlikede miyim? La birlikte gelen bütün o düşünceler bizi bu andan, bizi o akan verileri toplamaktan alakoyan, uzakta tutan şeylerden bir tanesi oluyor. Ama dışarıdayken buna lüksümüz yok. Ya tabii ki insanız var ama bizim bu ana gelebilir durumda olmayı öğrenmemiz önemli. Çünkü hayat tam da bu anda akıyor. Çünkü biz o akan hayatın bölgenin içinde yön bulmaya, bir yere gitmeye çalışan kişiyiz o anda. Dolayısıyla eyvah tehlikede miyim? Evet, biraz dikkate alınabilir bir düşünce. Yine de tehlikedeysek de orayı tehlikesiz hale nasıl getireceğimiz de bu anda. Onun bilgisi de bu anda. O da kafamızın içinde değil. O yüzden bütün bunları insanlar için etraftan gelen verileri toplayabilmek için duyularımızın bize sağladığı bütün imkanları işe koşabilmek için hem tabii ki onlardan gelen verileri toplamaya açık olmamız lazım. Hem de o açıklığa bizim hazır olmamız lazım. Bunun için en iyi yollardan bir tanesine şöyle bir derin nefes almak, etraftan gelen duyabildiğimiz en yüksek sese, duyabildiğimiz en belirgin kokuya, vücudumuza en kolay algılayabildiğimiz o anda dokunmaya, mesela ayağımızı yere vurmak, nereye basıyorum, şu anda nasıl bir yere basıyorum, buna odaklanmak, bunu fark etmeye çalışmak ve bir sonrasında daha uzakta olan ya da daha ayırt edilemez olanları ayırt etmeye çalışmak. Bu iki şeyi o yüzden yaptık. O yüzden özellikle Elçin Hanım, siz bu andan kopamıyorsanız bu dışarıda hareket etmek için harika bir özellik. Yine de rahatsız edici olan düşünceler ve bize işte çok konforlu hissettirmeyen duygular bu andan kopmamız için çok büyük fırsatlar. Bunlara da uyanık olmak iyi olur. Yani çünkü sokakta öfkeleneceğiz, korkacağız, kaygılanacağız. İşte ne bileyim, bir şeyler bizi rahatsız edecek. Belki gerçekten kaybolacağız, belki gerçekten tehlikede olacağız. Ama öyle bile olsa bunun çözümü illaki bu anda var. Bunun çözümü illaki bizim o duyularla topladığımız verilerde var. Ya da insanlarla bir yardım istemek gerekiyorsa kuracağımız iletişimde var. O yüzden burada bu oturumda belki de söyleyebileceğim en iyi şeylerden bir tanesi, hepimizin zaman zaman başına geliyor, şu oluyordur mesela, bunun kanıtlarından bir tanesine bazen birilerine öfkeleniyoruz. Birisi bizi engelleyici oluyordur. Önünde şu var, yok koluna gireyim bilmem bir şey diyor, işte ne bileyim, hayır oraya gitme, yanlış yere gidiyorsun diyor ve çok öfkeleniyoruz. Kolumuzu savurup bir yere gidecek oluyoruz ve o anda bir şeye çarpıyoruz. Bunu hiç yaşayanımız ya da takılıyoruz, tökezliyoruz. Bazen düşüyoruz, bazen yanlış bir yola giriyoruz. Hiç bunu yaşayanımız var mı? Benim yaşamışlığım var.
Benim de var.
Bu tam da işte
En
o. Ha, buyurun.
yeni zamanlarım zaten, yeni zamanlarım, hani yeni baston kullanıyorum. Bir öğretmenim vardı, çalışıyoruz. İşte adliyeden durağa gideceğim. Durağa gittiğimde karşıya geçiyorum. İşte karşıdan pastanenin önünden yürüyorum. İşte oradan sola dönüyorum, pardon, gibi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir bayan beni karşıya geçirdi. Ama karşıya geçirdi, ta gittim ben. Bu sefer normalde pastanenin önünden geçmem gerekirken beni öbür yola doğru soktu. Ben pastanenin arasındaki yer yola girdim. Çok fazla gitmişim. Bu sefer geri döndüm. Geri dönünce kendime kızdım. Dedim ki ben bunu yapabilirdim. Aslında niye şey yaptım? Bunun farkına varmam gerekirdi her şeyden öncesi. Benim bu kadar çok uzun yol yürüyüp o yan yola girdiğimi fark etmem gerekirdi gibi. Etkilendim tabii ki bu. Bu sefer dikkatim dağıldı. Nasıl gideceğim? Nasıl yapacağım? Nereden döneceğim? Nereye gitmem lazım? Kaldırım nerede? Gibi bu sefer o paniğe yaşamaya başladım.
Bu işte bizim tam da o andan koptuğumuz, zihnimizin içine kaçtığımız anlar. Çünkü o sırada dahi şeyler akmaya devam ediyor. Yani pastanenin kokusu bir yerden geliyor, trafik bir yerden bir yere akıyor. Ayağımızın altındaki yerde bize ait bulabileceği, bir kendilerde olduğumuzu bilebileceğimiz şeyler var. Ama kendimizi suçlamak, bazen işte panik duygusu, bazen işte ya ne gerek vardı o kadının bana, sanki ben geçemiyor muydum dediğimiz o diğerine olan öfke bizi o kadar çok ele geçirmiş oluyor ki biz o anda bize ulaşan verileri toplayamaz ve hatta şey yapamaz, yani akıl yürütemez hale geliyoruz yani sağlıklı bir biçimde. O anda en önemli şey o kişiye öfkemiz, kendimize dair öfkemiz ya da paniğimiz, korkumuz, kaygımız, pişmanlığımız olabiliyor. Tam da o zamanlarda ihtiyacımız var aslında bu anda olmaya ve bize akan verileri toplamaya, işlemeye. O yüzden belki de bu oturumda söyleyeceğim en iyi şey bu ana gelmenin yolunu öğrenmek. Yine az önce yaptığımız gibi derin bir nefes almak, Belki çok büyük bir şey yaşıyorsak ve derin birkaç nefes almak, böyle burundan çektim, ağızdan verdim, yavaşça sanki bir çiçeği koklamaya çalışıyormuşum gibi. Yani çok güzel ama belli belirsiz bir kokuyu burnuma çekmeye çalışıyormuşum kadar böyle yavaş ve derin gibi, böyle değil de bu da çünkü dramatik bir etki yapar. Kastettiğim şey yavaşça uzaktaki güzel bir kokuyu almaya çalışıyormuşum da bir türlü burnuma gelmiyor gibi bir nefes alıyorum ve bana akan verilere, duyabildiğim en yüksek sese kulak vermeye çalışıyorum. Duyabildiğim en, birçok yolu olabilir. Benim şu anda önerdiğim bu. Duyabildiğim en belirgin kokuya odaklanmaya çalışıyorum. Vücuduma değen ayağımla olabilir, işte elimdeki baston olabilir. Bastonun hissiyatına, nasıl bir dokusu var? Kaygan mı, pürüzsüz mü, pürüzlü mü, yumuşak mı, sert mi? İşte ne bileyim, terli mi? Belki elimizden terlemiştir. Ona odaklanmaya çalışmak ve sonra da duyabildiğim en uzak seslere doğru, toplayabildiğim en uzak verilere, kokulara doğru zihnimi ve duyularımı yönlendirmeye çalışmak, dikkatimi daha doğrusu yönlendirmeye çalışmak bizi o ana getirecektir ve o duyuları toplayıp işleyebilir halimize yeniden dönmemizi sağlayacaktır. Benim bugüne dair sorup söyleyeceklerim bunlar. Sizin var mı eklemek istediğiniz duyulara ve onları işlemlemeye dair kullandığınız, Elif şunu anlatmayı unuttum diyeceğiniz şeyler var mı?
Bence gayet güzeldi ve gerçekten ben bugün kendimi de onu hissettim. Aslında kendimizi de geliştiriyor hani şey olarak da senelerde dışarı çıkıyorsun öyle ya da böyle bazı kazalar geçirsen de bağımsız hareketin var ama yine de bence bu oturumlar ekstra geliştiriyor ve bir şeylerin farkına daha da varmam benim sağlığı en azından. O yüzden emeğine sağlık. Ama şunu düşündüm bir yandan da acaba tat da kullanmıyor muyuz?
Ne?
Tad alma
Tad almayı.
duyumuzu da.
Bağımsız hareket sırasında tad almayı ben düşündüm düşündüm bulamadım ama neyi kullanıyoruz acaba?
Bize verilen bir ya da bir şeyleri içerken ayırt etme anlamında ya da mesela baharat atacağız yemeğimize.
Ha, tabii bir şeyleri
Tabii ki de
yaparken
kokusunda
evet.
gibi.
Anladım. Yani demeye çalıştığın şeyi anladım da. Tabii burada doğrudan dışarıda hareket etmeye odaklandığım için, yoğun
Dışarı değil, değil doğru
odaklandığım
söylüyorsun.
için yani tat duyusunun tabii ki kör olarak bize kattığı birçok şey var. Kolaylaştırıcı birçok yanı var. Öte yandan bunların bağımsız hareketle dışarıda hareket etmek ya da yol bulmakla ilgisini bulamadığım için ondan bahsetme gereği duymadım ama tabii doğru söylüyorsun. Yani iki şeyden hangisinin hangisi olduğunu bulmak ya da işte ne bileyim bize ikram edilen şeyin ne olduğunu bilmek ya da yediğimiz bir şeyin, tattığımız bir şeyin içinde neler olduğunu bilmek. Bazen dediğin gibi baharatın kokusundan ayırt edemediysek tadıyla ayırt etmeye çalışmak. Bunlar mümkün tabii ki. Ama bunlar dediğim gibi bağımsız hareketle bağlantısını bulamadığım için
Yok
bahsetmedim.
gibi. Haklısın. Biraz da
Evet,
aslında
haklısın.
sesli düşünmüş oldum
İyi
ben
oldu.
de.
Yok yok,
Ama
iyi hissettim.
hakikaten düşünmüştüm ben de. Bunu daha evvelden düşünmedim ama sen daha evvelden de düşünmüş getirmemişsin. Burada konuşuyorken az evvel bir şeyleri anlatıyorken aklıma gelmişti acaba tat diye. Bağımsız harekette kişisel yaşantımızda evet ama dışarıda haklısın. Sanki dışarıda çok da değil
Belki ne bileyim işte
gibi.
havanın kokusu dışında tadını alanlarımız ve bunu da bir veri olarak kullananlarımız vardır ama ben bugüne kadar öyle bir şey yapabilen birini de yaptığını söyleyen birini de duymadım. O yüzden yani burası eksik kaldı ve ben bunu yapabiliyorum diyen varsa aslında onlar da bize ulaşabilirler.
Evet.
Bizi zenginleştirebilirler. Biz de bunu bir şekilde yine kayıtlar üstünden sizlerle paylaşırız, tekrar herkesle paylaşırız. Bu
Ya bizim
oturumun
aklımıza
bana da
gelmedi diye
katkısı var bu
yapılmaz diye
arada.
bir
Ya
şey
zaten
yok.
tabii, evet, yani her koşulda bunlar dışında da katkılarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Adresimizi unuttum.
mail@engelsizerisim.org ya da dünyaya seslen @gmail.com üzerinden bize iliştirebilirler. Tam da oturum bitiyorken bir şeyleri ekliyor olmak hoş olabilir
Yo,
ama
harika
ben
olur.
yani şunu da ekleyeyim istersen. Mesela bu da benim çok da kullandığım bir şey değil ama kullananlar olduğunu. Biliyorum az evvel aynen de senin de söylediğin gibi hani şu an aklımıza gelmemiş olabilir ya da bilmiyoruz olabilir ama birileri bir yerde kullanıyor olabilir. Bu söyleyeceğimi kullananlar var ama bu biraz daha yoğun bir şey. Sen de duymuşsundur eminim. Böyle nasıl anlatayım? Böyle yaparak etrafın şeyini yankısını
Ha
alan
anladım.
insanlar da
Evet
dilini
sürekli.
damağına değdirerek doğru mu tarif ettim?
Aslında şey bu sanırım bir tür şey sesi yani tesin yankılanıp hani o ilk başta konuşmuştuk ya doluluk boşluk hissini yankıyı yani kullanmak için
Onu hissetmek için.
bazılarımız evet şey kullanıyorlar. Örneğin
Evet.
gibi ya da eliyle parmak
Elin
sallamak
parmağını
gibi.
şıklatıp,
Evet,
evet.
anahtar sallamak gibi.
Evet.
Ben onu mesela emin olmak için bir şeyden biz uzaklıktan mesela bir araba sesi duran bir araba yürüyorum park etmiş bir araba fark ettim belli belirsiz. Onu netleştirmek için yaptığım şeylerden bir tanesi bastonu yere vurmak olur. Yani aslında bu bizim o sesi kullanmak için ürettiğimiz seslerden bir tanesi. Bu mümkün. Bunu yapmak mümkün. Ben evet iyi dedin. O sesi nasıl toplarız? Bazen sadece kendi adım sesimiz yeter bazılarımız için. Bazılarının en sık kullandığı o en çok oradan gelir işte bu bahsettiğim sesler ya da a da diyebilirsiniz. Ne bileyim işte bütün o sesler aslında bir yere çarpıyor ve oradan bize dönüyor. O çarptığı yer hakkında fikir veriyor. Ha şeyi de söyleyeyim. Mesela hani şeyden bahsettik ya. Tekstilci dükkanına girdiğimizdeki o seslerin geldiği dolgun hal ya da işte ne bileyim cam mekanların olduğu bir dükkana girdiğimizdeki sesler de fark ediyor. Aynı şekilde mesela şeyi fark ediyor musunuz? Bazı böyle şey çitler var. Çalı çit gibi bitkilerden yapılma çitler var. Çalı gibi. Onlar yüksek bir çalı çitin sesiyle örneğin. Taş bir duvarın sesi de farklı oluyor. Bunu da fark
Farklı
ediyorsunuz
oluyor.
değil mi?
Evet,
Bir daha
onlar daha böyle
yankılı.
halıymış gibi böyle daha
Evet,
bir
sesi
hani
daha geniş.
yalıtımlı bir
Evet.
odadaymışsın gibi odanın hani duvarından geçerken nasıl böyle olur? Onların yanından geçtiğinde daha öyle oluyor. Ama duvar daha farklı bir ses çıkarıyor.
Evet yani.
Kesinlikle. Mesela aynısı şey için de geçerli. Yalıtımlı kütüphane ses stüdyolar falan
Ha
vardır
tabii
ya.
orada zaten
Evet.
ses dönmüyor mesela.
Evet,
Evet o
dönmüyor
kadar
orada.
farklı oluyor ki o odaya girdiysen direkt öbür odaya göre.
Uzun yıllar sonra geçen sene ilk Ankara'ya gittiğimde arkadaşlarla tam tarif edemem tabii Sığıya tarafından bir yerden böyle Sığıya Köprüsü'nün altından geçtiğimiz bir yere gidiyoruz. Hep beraber de yürüyoruz. Bir sürü görmeyen arkadaş var. Ben varım, annem var. Belli bir yere geldikten sonra arkadaşım dedi ki Elçin dedi bak Sığıya Köprüsü'nün altından geçiyoruz farkında mısın dedi. Durdum şey yaptım hani evet Sığıya Köprüsü'nün altında nereden bildin dedim ya nereden bildin dedi bak dedi sesin yankılanmasına bak işte bastonun sesine bak kendi sesini dinle açıktayken ki sesinle köprünün altından geçerken ki sesin aynı değil. Hakikaten o da bir ölçü mesela tam merkezde Sığıya Köprüsü'nde arkadaşlarım onu ölçü olarak alıp o şekilde bulundukları yeri de tayin edebiliyorlar.
Tabii bir üst geçidin sesi yine o nesnelerin den gelen o doluluk boşluk hissi. Doğru söyledin, çok iyi şey
Çarpının
yaptınız. Şöyle olmuştu, onu hemen söyleyeyim. Bir keresinde hatta bahsetmiştim daha önce. Bir arkadaşım beni bir yerde bıraktı. Beni şuraya götür dedim. O da yanlış anlamış yani o götür beni kedi kafeye götür dedim. O da kediye gideceğim dedim. O da veterinere gideceğim diye düşünmüş. Beni veterinerin orada bırakmış. Benim bundan haberim yok. İleri yürüdüm, geri yürüdüm filan. Sonra biraz daha yürüdükten sonra bir alt geçide giriyoruz. Zaten yokuş aynı zamanda. Kaldırım da yok. Ama bana o zaman nerede olduğumu anlatan asıl şey o alt geçide girmem olmuştu. Yani ha alt geçit ya of ben tamam o zaman şuradayım. Veterinerin oradayım sonucuna o alt geçit sayesinde varmıştım. Yani bana nerede olduğumu asıl söyleten şey o olmuştu. Dolayısıyla üzerimizde de sesin yani sadece sağdan soldan önümden arkamdan çarpan ve bana dönen sesin değil, yukarıdan da bana çarpan sesin benim için bir şeyi var, bir köprünün
O
altına
ses
aynı
bir
şey
mesela
var.
alt geçite girdiği zaman bizi içine alıyormuş gibi oluyor.
Tabii, evet,
Evet.
yani bir üzerimde bir şey var mı, kapalı mı? Hatta işte bir binanın altındayken de üstümde balkon ya da bir çıkıntı var mı yok mu? Ya da işte ne bileyim, o ağaçlarda olduğu gibi mesela pazar tenteleri, o çadırların
Evet.
altında da bunu fark ediyoruz. Yine o sesler şey olmuyor. Tabii ki bir üst geçit gibi, tıpkı işte çalı çit ve duvarda olduğu gibi, üst geçit gibi çok yankılı bir ses olmasa da üzerimden bana çarpıp dönüyor ama birazı da
Yayılmıyor.
sesin orada kalıyor. Yani çok yankılanmıyor. Benim bütün sesim bana dönmüyor bir çadırın altında olduğum zaman. Yoğun dallı yapraklı bir ağacın altında olduğumda da tam da böyle oluyor. Sesin bir kısmı çarpıyor, bana dönüyor ama bir kısmı da orada kalıyor. Tam bir yankı değil. Tam bir boşluk değil.
Arabadayken de hissediyoruz bunu aynı şekilde Elif işte. Buradan Üsküdar'a inerken bazen yokuş aşağı Çamlıca'da inerken bazen tünele girip geçince tünele geçince hissediyorsun her diyorsun yukarıdan geçmedi orada tabii ya da şehirler arası o Bolu'dan gelirken mesela İzmit tarafında mıydı ya da oraya yaklaşmadan önce miydi böyle peş peşe iki
Orayı
tane
geçtikten sonra bir tane var.
uzun uzun vardı tünel oraya gelince demek ki şey tarafını geçtik artık Bolu tarafını geçtik biraz daha şu taraflardayız gibi bilgiler veriyor arabanın içindeyken de veriyor böyle
Tabii
şeyleri.
arabanın içindeyken de duyabiliyoruz bunları, bu sesleri. Aa, ne kadar önemli bir şey söylemeyi unutmuşum yani. Teşekkürler. Elçin Hanım, siz başlattınız bunu, teşekkür ederim.
Evet.
Bu iyi oldu gerçekten. Ve tabii ki işte demek ki bu kadar önemli bir şey bile unuttuğumuza göre başka birçok şeyi de unutmuş olma ihtimalimiz var. Dolayısıyla eğer eklemeleriniz varsa dunyayaseslen@gmail.com ya da mail@engelsizerisim.org adreslerinden bize ulaştırabilirsiniz. Ya da mesela YouTube'da yorumlara yazabilirsiniz. Memnuniyet duyarız. Ya da bir sonraki oturumda gelip bizimle bizzat burada paylaşabilirsiniz ki bir sonraki oturumumuzda ne zaman oluyor? 6 Ocak 2026'da. Çok teşekkürler hepinize katkıları için. O zaman bir
Biz
sonraki
teşekkür
oturumda
ediyoruz.
ve
Eminiz
bir
sağ olun.
sonraki
Teşekkür
yıl
ederim.
görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek
Görüşmek
üzere.
üzere.